Ayrım 6.
Aşk çözümsüz bir problemdir. Salona girdiğimde yemeğe başlamışlardı. 50'li yaşlarını çoktan geride bırakmış arkadaşlarımı rahatsız etmemek için herkesi kibarca selamlayıp uzun masada sessizce yer aramaya başladım. Ama yine de onların "Geç kaldınız Raif Bey, hanımdan izin almak zor mu oluyor?" diyen sataşmalarından kendimi kurtaramadım. Ben de onlara şaka yolu takılıp çevreye bakınırken sonunda masadaki tek boş iskemleyi gördüm. Konaktan bozma salonun ahşap zeminini gıcırtatarak iskemleye yürüdüm. Gözlerim bir an boş iskemlenin yanında oturan kişiye takıldı. Duraksadım. Yanılıyor muydum? Yo, bu gerçekten de bizim Numan'dı. Yanında oturan eski sıra arkadaşı Erol'la keyifli bir sohbete tutuşmuştu. Dikkatle inceledim. Hayır, yüzündeki neşe yapmacık değildi. Gerçi sağ yanına inen felcin etkisi tümüyle geçmiş değildi. Gülerken yüzü biraz çırpılıyor, elini rahatça kullanamıyordu. Ama 2 yıl önceye göre çok daha iyi görünüyordu. Allah Allah, ne olmuş bu adama diye sevinçle söylenmekten kendimi alamadım. Karısı Müge, genç asistanıyla kaçtığından bu yana, yani 2 yıldır, Numan bu yemekli toplantıların hiçbirine katılmamıştı. Oysa 10 yıl önce lisedeki sınıfımızın tümü erkek olan mevcudunun bir araya toplanması fikri ilk ondan gelmişti. Üstelik bu düşüncede kalmamış, Numan'ın o bitmek bilmez enerjisi sayesinde 3 ayda bir tekrarlanan yemekli toplantılara dönüşmüştü. Müthiş bir adamdı Numan. En basit olayları bile sıra dışı kılmasını bilir, gündelik yaşamın sıkıntılarını kolayca birer keyif anına çevirirdi. Mesela çoğumuz için geçiştirilmesi zorunlu olan yemek meselesi, onun için yaşamın en önemli etkinliğiydi. Şahane yemek pişirirdi. Hem de sadece Türk yemeklerini değil, Endonezya'dan Guatemala'ya kadar farklı kültürlerin farklı yemeklerini yapar, sofrasına konuk olan herkese hiç tatmadığı lezzetler sunardı. İtiraf etmeliyim ki masa adabını çoğumuz ondan öğrenmişizdir. İstanbul'daki ünlü lokantaların, meyhanelerin hepsini dolaşmıştı. Hangi mevsimde nerede ne yeneceğini, ne içileceğini ayrıntılarıyla bilirdi. Balık kadar şarap konusunda da uzmandı. Uzmanlığı sadece yeme içmeyle de sınırlı değildi. Çiçek konusunda da bir botanikçi kadar olmasa da epeyce bilgi sahibiydi. Evinin geniş salonu adeta bir kışlık bahçeyi andırıyordu. Ama asıl uzmanlık alanı hiç kuşkusuz kadınlardı. Yerli, yabancı, benim diyen çapkını sulu götürür susuz getirirdi. Oysa hiç de yakışıklı bir erkek sayılmazdı. Kısa boyluydu, kiloluydu. Ama kendisine çok iyi bakardı. İyice kırlaşmış düz saçlarını her zaman normalden biraz daha uzun bırakır, küçük çenesini süsleyen kırçıl sakalına büyük özen gösterirdi. Hafif ama etkili bir koku kullanırdı. Onun aynı elbiseyi üst üste 2 gün giydiğini hiç görmedim. Ama bunlar çoğu genç ve güzel olan pek çok kadını cezbetmek için yeterli miydi? Bilemiyorum. Bildiğim tek şey, Numan'ın kadınlardan yana hep şanslı olduğu, hiç sevgilisiz kalmadığıydı. Bizler meslek yaşamına atıldıktan sonra birer ikişer dünya evine girerken o evlenmedi. Neredeyse yılda bir sevgili değiştirerek uçarı yaşamını sürdürdü. Ona imrenmesem de kadınları nasıl etkilediğini merak etmekten kendimi alamazdım. Yemekli toplantılarımızın birinde dayanamayıp, "Yahu Numan, kadınları kendine nasıl bağlıyorsun?" diye sordum. Keçi sakalının kırçıl tüylerini keyifle okşayarak, "Ben matematikçiyim oğlum," dedi. "Kadınları çözülmesi gereken birer problem olarak ele alırım. Her problem farklı bir yaklaşım gerektirir. Ben onlara farklı yaklaşırım. Mesleğimi kötü yaptığım da söylenemez. Yani senin anlayacağın, yeryüzünde Numan kardeşinin çözemeyeceği kadın yoktur." Kadınlar üzerindeki etkisinden o kadar emindi ki, sözlerinde en küçük bir kararsızlık yoktu. Söylediklerine tamamen inanıyordu. Sadece o mu, ben de inanıyordum. Çünkü onca yıllık yaşamında bir kere bile kadınlar tarafından reddedildiğini görmemiştim. Bundan sonra da göreceğimi sanmıyordum. Ama yanılıyordum. Numan da yanılıyordu. Onun da çözemeyeceği biri vardı. Adı Müge'ydi. Bizimkinin gözde öğrencilerinden biriydi. Daha görür görmez kızın güzelliğinden etkilenmişti Numan. Hemen harekete geçmiş, her zaman yaptığı gibi önce problemi doğru tanımlamaya çalışmıştı. Kız ona son derece karmaşık bir kişilik, olağanüstü biri gibi görünmüştü. Oysa yalnızca güzeldi. Belki tek özelliği oğlanlarla erken yaşlarda çıkmaya başladığından tüm masum görünüşüne karşın gönül işlerinde bizimkinin sandığından daha usta olmasıydı. Sanırım Numan'ın kafasını da kızın bu niteliği karıştırmıştı. O saf görüntüsünün altında aslında deneyimli bir kadının yatıyor oluşu. Yani Numan problemi doğru anlayamamıştı. Böyle olunca da doğru sonuca bir türlü ulaşamıyordu. Doğru sonuca ulaşamayınca da hırslanıyor, kendini tümüyle bu işleme adıyordu. Sizin anlayacağınız olaylar çok bilinmeyenli bir denklem gibi birbirine bağlanıyor ve bizim Numan daha önce hiç davranmadığı gibi hareket etmeye başlıyordu. Önce kendine duyduğu o büyük güveni kaybetti. Sonra kadınlarla arasına mesafe koydu. Tabii Müge için. Çünkü artık öteki sevgilileriyle ilişkisini kesmeye başlamıştı. Bunu yapmasının nedeni tümüyle mesleki bir alışkanlıktı. Kendisinin de söylediği gibi Numan için her kadın bir problem demekti. Müge ise çözülmemiş bir problem. Yani onu çözmeden yaşamına devam edemezdi. Onu aklında, yüreğinde taşımaya, bu probleme gerektiğinden fazla yaklaşmaya başladı. Yaklaşınca da sayıların gerçek anlamını okuyamaz, işaretleri göremez oldu. Problem gitgide daha da çözümsüz bir hale geliyordu. Profesyonel bir matematikçi eğer çözümü olsa problem de yoktur deyip işin içinden sıyrılırdı. Ama bizimki bunu kendine yediremedi. Onun çözemeyeceği problem, elde edemeyeceği kadın yoktu. Bu nedenle yaşamının büyük bir hatasını yaptı. Probleme sahip olmak istedi. Evet, evliliğin ateşli düşmanı, yılların müzmin bekarı Numan, kendisinden 20 yaş genç öğrencisi Müge'ye evlenme teklif etti. Kızın ailesi bu evliliğe karşı çıksa da, şımarık büyütülmüş evin tek kızı Müge, teklifi kabul etti. Numan düğüne çağırmak için yanıma geldiğinde, bir arkadaş olarak onu uyarmak istedim. Ne yalan söyleyeyim, ben daha çok Numan'ın bu evliliği bozabileceğinden kuşku duyuyordum. O nedenle de Numan'a öğüt vermeye kalktım. Bak Numan, evlilik ciddi iştir, artık uçarı davranışları bırak dedim. Karın çok genç, bu senin üzerinde daha fazla sorumluluk yükler. Eğer sorumluluklarını yerine getirmezsen evlilik yürümez. Hayret ilgiyle dinledi beni. Hiç merak etme dedi. Müge'yi o kadar çok seviyorum ki başka hiçbir kadını gözüm görmüyor. Artık sadece onun için yaşayacağım. Böyle düşünmesine sevindim. Artık orta yaşını geçmiş arkadaşımın sonunda makul bir adama döndüğüne, genç karısıyla sorunlar olsa bile bu evliliği yürütebileceğine inandım. Evliliklerinin ilk ayları bu inancımı pekiştirir gibiydi. Bizimki mutluluktan uçuyordu. Yepyeni bir enerjiyle donatılmış, birkaç yaş gençleşmiş görünüyordu. Açık konuşmak gerekirse biraz da kıskanarak izliyordum onu. Benim karım daha şimdiden yaşlanmaya başlamışken, onun böyle kızı olacak yaşta biriyle evlenmesi içimde bir hasetlik uyandırmıştı. Ancak benim hasetliğim ne de Numan'ın mutluluğu uzun sürmedi. Daha üçüncü ayın sonunda genç karısıyla arasında tatsız olaylar başladı. Müge o kadar geçimsiz biri olmuştu ki bizim yanımızda bile Numan'la tartışmaktan, her fırsatta onu iğnelemekten çekinmiyordu. İlginç olan Numan'ın tüm bunlar karşısında fazla tepki göstermemesi, adeta sessiz kalmayı kabul etmesiydi. Bu durumu biz erkek arkadaşları içimize sindiremesek de eşlerimiz farklı değerlendirmeler yapıyorlardı. Benim karım sesini uyanır tonuna getirerek, kendinden genç kadınla evlenirsen işte böyle olur diyordu. Güya eleştirilen Numan'dı ama mesajın sahibi bendim. Bak, arkadaşını gör de genç kızlarla aklını takma demeye getiriyordu. Ama bazı arkadaşlarımızın eşleri ise Numan'a imreniyor. Bakın da biraz kibarlık öğrenin, adam karısının üzerine titriyor diyorlardı. Biz arkadaşları ise bir yandan Numan'a kızıyor, bir yandan da ona gıptayla bakmayı sürdürüyorduk. Ancak Numan'ın o eski neşeli havai hali giderek yerini düşünceli, kederli bir tavra bırakıyordu. Onu böyle görünce bizim de içimizde karmaşık duygular oluşuyordu. Gözünü kıskançlık bürüyen kimi arkadaşlarımız, "Oh, iyi oldu Numan'a," diyorlardı. "Onun yüzünden az mı laf yedik karılarımızdan?" Aralarında benim de bulunduğum birkaç arkadaş ise Numan için kaygılanıyorduk. Birkaç kez onunla yeniden konuşmayı denedik. Ancak ne benim ne de başka arkadaşlarının yanında konuyu açmaya yanaşmadı. "Senin bir sorunun var," dediğimizde inkara kalkıştı. "Sadece yorgunum, iyi bir tatile ihtiyacım var," deyip geçiştirdi. Öteki arkadaşlarımı bilmem ama ben yorgunluktan daha önemli bir mesele olduğunu seziyordum. Olanı biteni öğrenmek için ne yazık ki çok beklemeyecektik. Kötü haberi aldığımızda Numan bir haftadır hastanede yatıyordu. Sağ tarafına inme inmişti. Hemen hastaneye koşturdum. Yatakta onu öyle görünce içim parçalandı. Konuşmaya, onu rahatlatmaya çalıştım. Konuşmak istemedi. Bomboş gözlerle yüzüme bakmakla yetindi. Sanki çevresinde neler olup bittiğini görmüyor gibiydi. Kız kardeşi gözleri dolarak anlattı olanları. Karısı, Numan'ın oğlu gibi sevdiği genç asistanına aşık olmuştu. Numan bunu duyduğunda çıldırmış, karısıyla sıkı bir kavga etmişlerdi. Ancak sonra geri adım atmış, karısından ayrılmaya dayanamadığı için olanları sineye çekmiş, bu yasak ilişkiye göz yummayı seçmişti. Ama genç aşıklar onun kadar hoşgörülü değillerdi. Kız bir gün gelmiş, Numan'ı onursuzlukla suçlayarak artık onunla bir arada oturamayacağını söylemişti. Numan yalvarmış yakarmış, kız dinlemeyerek genç sevgilisinin evine koşmuştu. Numan asistanının evine gitmiş ama onu içeri almamışlardı. Dairenin önünden ayrılmayan Numan'ı sonunda apartmanın kapıcısı zorla atmıştı dışarı. Yıkılmış halde evine dönen Numan bir iki gün sonra ortalıkta görünmeyince meraklanan yakınları evine gitmişlerdi. Zili çalmışlar, içeriden ses gelmeyince bir çilingire açmışlardı kapıyı. Ve benim sevgili arkadaşımı her zaman oturduğu berjer koltuğa yığılmış bir halde bulmuşlardı. Hastaneden çıktıktan sonra da bizimle görüşmemeyi sürdürdü Numan. Telefonlarımıza çıkmadı, davetlerimizi geri çevirdi. Sadece bize değil, bütün dünyaya küsmüş gibiydi. Belki de kendisine küsmüştü. Bizimle görüşmeyerek kendisini cezalandırıyordu. Onun için çok üzülüyordum. Karım da çok üzülüyordu. Arada bir, kendinden 20 yaş küçük bir genç kızla evlenirsen olacağı budur diye iğnelemekten de vazgeçmiyordu. Numan artık hiç kimseyle görüşmez diyerek onun bu depresif halini kabullenmeye başlamıştık. Ama Numan sürprizleri severdi. İşte bakın, tam da ondan umudu kestiğimiz anda bizimki üstelik eskisi kadar neşeli olarak yeniden dönmüştü aramıza. Mutlulukla gülümseyerek ona yaklaştım. Beni fark edince ayağa kalktı. "Şükür kavuşturana," diye sarıldım aşk gazisi arkadaşıma. "Şükür, şükür," diyerek o da eski günlerdeki gibi dostça sarıldı bana. Sonra sağ elini güçlükle kaldırarak boş iskemleyi gösterdi. "Kimseyi oturtmadım. Burası senin." "Sağ ol," dedim iskemleye geçerken. "Çok iyi görünüyorsun." "İyiyim, iyiyim. Biraz zor oldu ama sonunda problemi çözdüm." Yavaş hareketlerle iskemlesine yerleşirken söylemişti bunları. Bir delikanlı gibi çapkınca göz kırpmayı da unutmayarak. Bana kalsa bu konuyu açmakta zorlanırdım. Ama madem ki o açmıştı, artık ben de görüşümü söyleyebilirdim. Çok sevindim. Aslında o bir problem bile değildi. Sen abarttın. Olabilir dedi. Ama unutma, neyin problem olduğuna her matematikçi kendisi karar verir. Onun yine böyle kendinden emin konuşmasına nasıl sevindiğimi anlatamam. Biraz da bu yüzden takılmakta hiç sakınca görmedim. Seninki pek doğru bir karar olmamıştı diyecek oldum. Belki değildi ama çözdüm işte dedi. Yüzünde rahat bir gülümseme yayılmıştı. Biraz uzun sürdü ama sonunda çözdüm. Üstelik izlediğim yolda bulduğum sonuç da en doğrusu. Bilimde en doğru yoktur diye takıldım. Haklısın ama aşkta var dedi. İşte şimdi kızmaya başlamıştım. Adam aşk yüzünden felç geçirmiş, ölümlerden dönmüş, hala ondan bahsediyordu. Bırak artık şu aşkı meşki dedim. Başına gelenleri görmüyor musun? Sana uygun birini bulalım, evlen. Yüzüme anlayışla bakarak tatlı tatlı gülümsemeyi sürdürdü. Onu etkilediğimi düşünerek sözlerime devam ettim. Deli dolu sevdalar bizim gibi insanlar için değil. Bizler için en doğru yol makul birini bulup evlenmek, bir yuva kurmak, çoluk çocuğa karışmak. Yanılıyorsun dedi yüzündeki gülümsemeyi değiştirmeden. Başka bir yol daha var. Merakla sordum. Neymiş o yol? Yeniden aşık olmak. Gözlerinde bir parıltının yanıp söndüğünü gördüm. Tam karşı çıkmaya hazırlanıyordum ki işaret parmağını hafifçe sallayarak ekledi. Ama doğru kişiye. Neler söylüyordu bu herif? Hiç mi ders almamıştı yaşadıklarından? Yeniden aşık olduğunu söylemeyeceksin değil mi dedim. Sesim azarlarcasına sert çıkmıştı ama Numan hiç aldırmadı. Evet dedi doğal bir tavırla. Yeniden aşık oldum. 20 yaşında dünyalar güzeli bir kıza. Kendimi daha fazla tutamadım. Yahu Numan sen deli misin? Başına gelenleri ne çabuk unuttun. Dinginliğini hiç bozmadı. Unutmadım ama bu seferki başka. O bildiğin kızlardan değil. Değilmiş dedim sıkıntıyla başımı sallayarak. Seni bırakıp giden eski karın Müge için de aynı şeyi söylemiştin. Bir an gözleri acıyla dolar gibi oldu. Ama kendini çabuk toparladı. Hayır, inan bana Esra çok farklı biri. Öyle tatlı bir kız ki görsen sen de seversin. Bu adam eceline susamıştı. Yalvaran gözlerle bakarak, Numancığım artık yaşlandın, bırak bu işleri dedim. Gerçek aşkı bulmuşken nasıl bırakırım dedi hayretle. İnsan hayatında kaç kere aşık olabilir? Seni anlamıyorum dedim. Anlayacaksın dedi titreyen sağ elini bileğimin üzerine koyarak. Yarın seni Esra ile tanıştıracağım. Onu görünce beni anlayacaksın. Hayretler içinde yüzüne baktım. Herhalde felçten sonra damarlarında arıza kalmış, beynine kan gitmemeye başlamıştı. Bırakın aynı yanlışı tekrarlamasını, bir de sanki marifetmiş gibi kızı benimle tanıştıracaktı. Kesin bir tavırla başımı salladım. Teklif ettiğin için sağ ol ama istemem. Gelmelisin dedi. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Onunla mutlaka tanışmalısın. Adam ciddiydi ama benim böyle anlamsız işleri ayıracak vaktim yoktu. Onun ölümcül hatasını tekrarlaması bir yana 20 yaşında bir kızla ben ne konuşacaktım? En yakın arkadaşını yıllarca aramadın. Şimdi küçük bir kızla tanıştırmak için yanında mı taşıyacaksın diyerek sıyırmaya çalıştım. Haklısın. Ne desen haklısın. Büyük eşeklik yaptım. Aramadığım için çok özür dilerim. Ama biliyorsun çok kötü durumdaydım. O yüzden. Bunları söylerken boynunu bükmüştü. Tıpkı lise yıllarında olduğu gibi yine o çocuksu, masum ifade oturmuştu yaşlı yüzüne. Direncim kırılmaya başladı. Belki de durumumu sezdiğinden. Ne olur yarın benimle gel diye yalvarmaya başladı. Onunla tanışmalısın. Sandığın gibi biri değil. En az senin benim kadar olgun bir insan. 20 yaşında bir kız nasıl olgun olabilir diye düşündüm. Ama o kadar inanıyordu ki söylediklerine onu kıramadım. Yanında çok kalmayacağız ama. Tamam dedi sesindeki sevinç hissedilmeyecek gibi değildi. İstediğin an kalkarız. Ertesi gün ikindi vakti Beşiktaş'ta buluştuk. Kucağında 7 adet bordo gülle durakta beni bekliyordu. Geldiğimi görünce yüzü aydınlandı. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Son anda vazgeçip gelmezsin diye korktum. Doğruyu yaptığımdan hala emin değilim dedim sıkıntıyla. Haber verdin mi bari kıza? Gerek yok. Ne zaman istersem gideyim. O memnuniyetle karşılar beni. Yok, bu felcin etkisiydi. Kesin felcin etkisiydi. Çünkü Numan o kadar nazik bir adamdı ki önceden haber vermeden, randevu almadan kimsenin yanına gitmezdi. Tamam anladık, seni memnuniyetle karşılar da ömründe hiç görmediği bir adamı da memnuniyetle karşılamaz herhalde. Merak etme, o kadar çok bahsettim ki seni tanıyor sayılır. Sonra sır veriyormuş gibi kulağıma fısıldadı. Onu kızdıracak tek şey, çenesiyle kucağındaki gülleri gösterdi. Şu güller var ya, onları unutmamdır. Ona çiçeksiz gidersem vay halime. Bunun dışında benden gelen her mihneti mutlulukla kabul eder. Umarım öyledir dedim. Beni dinlemedi bile. Bir delikanlının ivecenliğiyle dönüp yoldan geçen taksiyi durdurdu. Bindiğimiz taksi boğaza ilerlemeye başladı. Trafik sakin sayılırdı. Yol boyunca hiçbir şey konuşmadık. Numan hülyalı gözlerle denizi seyrediyordu. Anlaşılan sevgilisiyle buluşacak olmanın verdiği heyecanı yaşıyordu beyefendi. Ben ise aklımı Esra'ya takmıştım. Bu nasıl bir kızdı ki babası, hatta dedesi yaşında üstelik felçli bir adamı kendine sevgili seçiyordu. Numan'ın eski karısı Müge'yi anlamak kolaydı. Kariyer peşinde olan bir öğrencinin yaşlı da olsa üniversitede hatırı sayılan bir profesörle evlenmesi ahlaki açıdan doğru sayılmasa bile makul karşılanabilirdi. Ama 20 yaşında bir kızın şu haliyle bizim Numan'ı sevmesi işte bu akıl alır şey değildi. 10 dakika sonra Numan'ın işaretiyle taksi aşiyana kıvrıldı. Anlaşılan Esra da önceki eşi Müge gibi zengin bir ailenin kızıydı. Belki bizim Numan gibi yaşlı bir adama takılarak değişik bir fantezi yaşamak istiyordu. Aklımdan bunlar geçerken Numan taksicinin omzuna dokundu. Biz burada inelim. İndik. Numan dudaklarında mutlu bir gülümsemeyle beni izle diyerek yandaki mezarlığa yöneldi. Bir an mezarlıkta ne işimiz var diye şaşırdım. Ama sonra burada karmaşık bir yapılaşma olduğunu göz önüne alarak herhalde kızın evine mezarlığın içinden kestirme bir yol vardır. Oradan geçeceğiz diye düşündüm. Numan benden birkaç adım ötede felçli bacağını sürüyerek hevesle ilerliyordu. Onun bu hali hoşuma gitmiyor da değildi doğrusu. Aylar sonra onu böyle mutlu, böyle coşku içinde görmek ne güzeldi. Öte yandan kuşkulu düşünceler sevincimi gölgelemeyi de sürdürüyordu. Ya bu kızdan da bir darbe yerse, ya bu da tıpkı eski karısı gibi yaşlı arkadaşımdan bakıp kendine uygun birine giderse? Neyse, şu anda kötü ihtimalleri düşünmenin bir anlamı yoktu. Numan'ı izleyerek uzun boylu servilerin, gümrah kestane ağaçlarının, hoş kokulu manolyaların serinlettiği mezarlığın huzur verici sessizliğine bıraktım kendimi. Beyazlı kahverengi mermerlerden, özel taşlardan yapılmış mezarların arasından geçerek ilerledik. Numan iri gövdeli bir kestane ağacının altında bir mezarın önünde durdu. Soluklanmak için durduğunu sandım ama elindeki çiçek buketini mezarın üzerine koydu. Mezarın üzeri kuru güllerle kaplıydı. Anlaşılan son zamanlarda birileri sık sık gül getiriyordu bu mezarın ölüsüne. Şaşkınlıkla olanları anlamaya çalışırken yoksa diye geçirdim aklımdan, yoksa hayır canım bu olamazdı. Numan ise yaşadığım şaşkınlıktan habersiz, sanki çok yakın biriyle dertleşir gibi yumuşak, fısıltılı bir sesle mezardaki ölüyle konuşuyordu. Sana en yakın arkadaşımı getirdim Esra diyordu. Hani hep bahsederdim ya, bizim Raif. Sanki bir genç kızın saçlarını okşar gibi elleri şefkatle mermer mezar taşının üzerinde dolaşıyordu. Gözlerim merakla Numan'ın okşadığı mermerin üzerine kazınmış harflere kaydı. Tüylerim ürpererek, Esra Çınar, 1978-1998 yazısını okudum. Mezar taşının ortalarına konulmuş porselen bir resimden esmer güzeli genç bir kız hüzünlü gözlerle bana bakıyordu. Açıklama bekleyen bir yüzle Numan'a döndüm. Göz pınarlarındaki ıslak parıltıları o zaman gördüm. Sakın beni deli sanma dedi boynunu bükerek. Ne yapayım? Aşksız olmuyor.